Ayrım 8.
Profesör durakladı ve ona sanki test tüplerinden biriymiş gibi anlayışsız ve donuk bakışlarla baktı. Lisede fizik profesörüydü. Kalabalık bir ailenin, yetersiz bir ücretin ve papağan gibi ezberlenmiş bir seçme bilgi stoğunun sahibiydi. "Evet efendim," dedi Martin alçak gönüllülükle. Nedense o anda Profesör Hilton'un yerinde kütüphane görevlisinin olmuş olmasını dileyerek. "Evet, size önereceğim şey en az 2 yıl süreyle ortaokula dönmeniz. İyi günler." Profesör Hilton'un önerisini ona söylediği zaman Ruth'un sarılmış görünümünden şaşırmasına karşın Martin bu başarısızlıkla derinden etkilenmemişti. Ruth'un düş kırıklığı öylesine açıktı ki Martin başarısız olduğuna üzüldü ama bu büyük ölçüde Ruth adınaydı. "Görüyorsunuz haklıydım," dedi kız. "Liseye giren herhangi bir öğrenciden çok daha fazla şey biliyorsunuz ve yine de sınavı geçmiyorsunuz. Çünkü eğitiminiz bölük pörçük, yarım yamalak. Sizin eğitim disiplinine gereksiniminiz var. Böylesine ancak becerikli öğretmenler size verebilir. Profesör Hilton haklı. Siz esaslı olarak temellendirilmelisiniz. Eğer sizin yerinizde olsaydım gece okuluna giderdim. Onun 1,5 yılına son 6 aylık bölümünde sığdırabilirsiniz. Ayrıca bu günlerinizi yazmanız için size bırakır. Ya da eğer yaşamınızı kaleminizle sağlayamazsanız herhangi bir işte çalışabilmeniz için günleriniz sizin olur. Ama eğer gündüzlerimi çalışma, gecelerimi okul alacaksa sizi ne zaman göreceğim?" Söylemekten kaçınmasına karşın Martin'in ilk düşüncesi bu oldu. Onun yerine dedi ki, "Gece okuluna gitmek bana böylesine bebekçe görünüyor ki, eğer işe yarayacağını düşünseydim buna aldırmazdım. Ama işe yarayacağını sanmıyorum. Ben o işi onların bana öğreteceğinden daha hızlı yapabilirim. Bu bir zaman kaybı olurdu." Ruth'u ve ona sahip olma isteğini düşündü. "Ve o zamanı veremem. Ayıracak zamanım gerçekten yok." "Gerekli olan öylesine çok şey var ki." Ruth ona incelikle baktı ve o kıza karşı çıkmasının hayvanlık olduğunu hissetti. "Fizik ve kimya bunları laboratuvar çalışması olmadan yapamazsınız ve yol gösterilmezse cebir ve geometriyi umutsuz bulacaksınız. Bilgi verme sanatının uzmanı becerili öğretmenlere gereksiniminiz var." Martin kendisini en az övünmeyle anlatabilme yolunu araştırarak 1 dakika sessiz durdu. "Lütfen övündüğümü düşünmeyin," diye başladı. "Böyle bir şeye hiç niyetim yok ama öyle hissediyorum ki ben doğal öğrenciyim diyebilirim. Ben kendim çalışabilirim, bunu rahatlıkla yapabilirim. Bir ördeğin suda yüzdüğü gibi. Dil bilgisini nasıl yaptığımı kendiniz gördünüz ve birçok başka şey de öğrendim. Ne kadar çok olduğunu hiçbir zaman hayal edemezsiniz. Yalnızca bir başlayayım. Bekleyin, ben bir..." durakladı ve doğru telaffuz ettiğinden emin olarak ekledi. "Moment kazanayım. Şeyler hakkında şimdi ilk gerçek duyguları ediniyorum. Durumu çakmaya başlıyorum." "Lütfen çakma demeyin," diye sözünü kesti Ruth. "Şeylerde bir çizgi bulmak," diye telaşla düzeltti. "Bu doğru İngilizce'de hiçbir anlam taşımaz," diye karşı çıktı kız. Martin yeni bir başlangıç için çabaladı. "Demek istediğim o ki durumu yakalamaya başlıyorum. Bilgi bana bir harita odası gibi görünüyor. Ne zaman bir kütüphaneye girsem böyle etkileniyorum. Öğretmenlerin oynadığı rol harita odasında onları öğrencilere sistemli bir biçimde öğretmek. Hepsi bu. Kendi kafalarından gelen bir şey değil. Kendileri yapmıyor, yaratmıyor. Hepsi harita odasında var ve onlar oranın içinde yollarını biliyor ve işleri orada kaybolabilecek yabancıları orayı göstermek. Ben şimdi kolaylıkla kaybolmam. Yön duygum var. Genellikle olduğum yerde biliyorum. Şimdi ne yanlış var? Olduğum yerde deme." "Doğru," dedi teşekkürle. "Olduğum yeri. Ama olduğum yerde nereydi? Yani olduğum yer nereydi? Ha evet, harita odası. Evet, kime halk? Kişiler," diye düzeltti kız. "Kimi kişiler rehberi gereksinim duyar. İnsanların çoğu. Ama sanırım ben onlarsız yürüyebileceğim. Şimdi harita odasında çok zaman geçirmiş durumdayım. Ve yolumu bulma bilgisinin kıyısındayım. Hangi haritalara başvurmak istiyorum, hangi kıyıları keşfetmek istiyorum ve kendi çizdiğim yoldan kendim daha çabuk pek çok şey keşfedeceğim. Bir filonun hızı, bilirsiniz, filodaki en yavaş geminin hızıdır. Öğretmenlerin hızı da aynı biçimde etkilenir. Onlar da öğrenci yığınından daha hızlı gidemezler. Onların tüm bir sınıf için hazırladığından daha hızlı bir gidiş düzenleyeceğim ben kendim için." "Yalnız giden en hızlı gider," özdeyişini aktardı ona Ruth. Sonsuz güneşli alanları, kolu ona sarılı ve altın saçları yüzüne savrularak içinde Ruth'la birlikte sürüklendiği yıldızlı boşluklarıyla bir dünyanın düşünü görürken "ama ben yine de seninle birlikte daha hızlı gideceğim," deyivermek istedi. Aynı anda sözlerin acıklı yetersizliğini fark etti. Tanrım, o anda gördüklerini ona gösterebilecek biçimde sözcükler kurabilseydi ve çağrılmadan gelip kafasının aynasında bir anda parlayan o düşleri betimleme isteğinin bir özlem sızısı gibi içinde kımıldadığını duydu. Ah, işte buydu istediği, gizin ucunu yakalamıştı. Bütün yazarların ve usta ozanların yaptığı şey tam buydu. Onların dev oluşunun nedeni buydu. Onlar düşüncelerini, duygularını, gördüklerini nasıl anlatacaklarını biliyorlardı. Güneşte uyuyan köpekler sık sık sızlanır ve havlarlar ama gördükleri ve onları havlatıp sızlandıran şeyin ne olduğunu söylemezler. Çok zaman bunun ne olduğunu merak ederdi ve şimdi kendisi tam güneşte uyuyan bir köpek gibiydi. Soylu ve güzel düşler görüyor ama Ruta yalnızca sızlanıp havlayabiliyordu. Ama o güneşte uyumaya son verecekti. Açık gözlerle ayağa kalkacak, gören gözleri, açılmış diliyle düş zenginliğini onunla paylaşanarak savaşacak, uğraşacak ve öğrenecekti. Başka insanlar anlatımın sözcüklere sadık köleler yapmanın ve sözcükleri bir araya getirerek onların tek tek anlamlarının toplamından fazla bir anlam ortaya koymanın yollarını keşfetmişti. Bu gizin akıp geçen anlık görünümüyle derinden canlandı ve tekrar güneşli alanlar ve yıldızlı boşluklar düşlerine daldı. Sessizliği fark edene dek ve kendine geldiğinde Rutu gözlerinde eğlenceli bir anlatım ve bir gülümsemeyle onu izler gördü. Muhteşem bir düş gördüm dedi ve kendi sözcüklerinin kendi kulağındaki sesiyle yüreği çarptı. Bu sözcükler nereden çıkmıştı? Bunlar konuşmasında düşlerinin oluşturduğu duraklamayı yeterince açıklıyordu. Bu bir tansıktı. Hiçbir zaman yüksek bir düşünceyi böylesine yüksek bir biçimde anlatmamıştı. Ama hiçbir zaman yüksek bir düşünceyi sözcüklerle kurmaya kalkışmamıştı. İşte buydu. Bu durumu açıklıyordu. Şimdiye dek hiç denememişti. Ama Swinburne, Tennyson, Kipling ve tüm diğer ozanlar denemişti. İnci dalgıçlığı yazısı üzerine kafası birden aydınlandı. İçinde bir ateş olan güzellik ruhuna büyük şeylere hiç cesaret edememişti. Bunların yaptığı zaman o yazı bambaşka bir şey olacaktı. Ondaki gerçek güzelliğin uçsuz bucaksızlığı karşısında afalladı ve kafası yeniden aydınlandı ve yüreklendi. Kendi kendine sordu. Neden büyük ozanların yaptığı gibi bu güzelliği o da soylu dizelerle şakımasındı? Onların aşk şarkıları vardı, onun da olacaktı. Tanrı adına. Ve bu bağırışı ürkmüş kulaklarında yankılandı. Dalıp uzaklara sürüklenmiş ve yüksek sesle fısıldamıştı. Kan dalga dalga yüzüne akın etti ve utanç kızarıklığı yakasından saçlarının dibine kadar kendini gösterecek biçimde yüzünün bronz rengine egemen oldu. Beni bağışlayın diye kekeledi. Düşünüyordum. Dua ediyormuşsunuz gibiydi dedi Ruth cesaretle. Ama içinden bir bozulma ve küçülme hissetti. Tanıdığı bir adamın ağzından ilk olarak bir yemin duyuyordu ve sarsılmıştı. Yalnızca bir prensip ve eğitim sorunu olarak değil ama korunaklı genç kızlık bahçesinde yaşamın bu kaba rüzgarı ile ruhsal olarak da sarsılmıştı. Ama bağışlamasının kolaylığı ile şaşırarak onu bağışladı. Nedense onun herhangi bir şeyini bağışlamak o kadar zor değildi. Onun diğer adamlar gibi olmak şansı olmamıştı ve çok uğraşıyordu. Başarıyordu da. Ona karşı içtenlikle bağışlayıcı oluşunun başka bir neden olabileceği aklına hiç gelmiyordu. Ona karşı sevecenlikle bağışlayıcı idi ama bunu bilmiyordu. Bunu bilmesine olanak yoktu. Bir tek aşk, ilişkisiz 24 yılın sükunu ve dengeliliği onu kendi duygularının güçlü bir kavrayışı için hazırlamamıştı ve hiçbir zaman gerçek bir aşka ısınmamış olan o buna şimdi ısındığından habersizdi. 11. Martin eğer şiir yazma girişimleriyle öylesine sık kesilmemiş olsaydı daha önce bitmiş olacak İnci Dalgıçlığı yazısına döndü. Şiirleri Ruth'un esinlendiği aşk şiirleriydi. Ama hiçbir zaman tamamlanamadılar. Bir gün içinde soylu dizeler yazmayı öğrenemezdi. Uyak, ölçü ve yapı zaten kendileri yeterince ciddi bir işti ama bunların üstünde ve ötesinde olan büyük şiirlerde yakaladığı ama yakalayıp kendi şiirine koyamadığı elle tutulamaz kaypak bir şey vardı. Bu hissettiği ve peşinden koştuğu ama ele geçiremediği şiirin ele geçmez ruhunun ta kendisiydi. Bu ona ılık ve iz bırakan bir buğu, bir alev gibi geliyordu. Kimi zaman onun parçalarını yakalayarak ve onları beyninde unutulmaz notalarla yankılanan ya da görünmez güzelliğin puslu esintisiyle hayalinde sürükleyen dizelere onları işleyerek ödüllendirildiyse de o hep ulaşabileceğinin ötesindeydi. Değişken ve yanıltıcıydı. Anlatım isteğiyle kafası sızlıyor ama ancak çabuk çabuk konuşan herkes gibi anlaşılmaz, sönük şeyler söylüyordu. Yazdığı parçaları yüksek sesle okudu. Ölçü mükemmel bir biçimde gidiyordu. Uyak aynı biçimde kusursuz ve sürekli bir ritimdeydi ama içindeki ateşli şevk, yüce heyecan ortada yoktu. Anlayamadığı umutsuzluk içinde yenik ve çökmüş olarak tekrar tekrar makalesine döndü. Düz yazı kuşkusuz daha kolay bir anlatım aracıydı. İnci dalgıçlığından sonra bir meslek olarak denizcilik üzerine bir, kaplumbağa avcılığı üzerine bir başka ve Kuzeydoğu alizeleri üzerine de üçüncü bir yazı yazdı. Sonra bir deney olarak kısa öykülerle uğraştı ve hızı kesilmeden önce 6 kısa öyküyü bitirip çeşitli dergilere gönderdi. Sabahtan geceye kadar ve okuma odasına gitmek için, kütüphaneden kitap almak için ya da rutu aramak için ara vermediği zamanlarda gece boyunca geç saatlere kadar yoğun ve bereketli bir biçimde yazdı. Yüce bir mutluluk duyuyordu. Yaşam yükselmişti. Sönmez bir ateş içindeydi. Tanrılara has olması gereken yaratma zevki onundu. Çevresindeki tüm yaşam, bayat sebzelerin kokusu, sabun köpükleri, kız kardeşinin pasaklı hali ve Mr. Higginbottom'un alaycı yüzü bir düştü. Gerçek dünya kafasındaydı ve yazdığı öyküler kafasındaki gerçeğin parçalarıydı. Günler çok kısaydı. İncelemek istediği öyle çok şey vardı ki uykusunu 5 saate indirdi ve bununla idare edebildiğini gördü. 4,5 saati denedi ama üzülerek 5 saate döndü. Uyanık olduğu tüm saatlerini uğraşlardan biriyle neşe içinde geçirebilirdi. Çalışmaya başlamak için yazmayı bırakmak, kütüphaneye gitmek için çalışmayı bırakmak, kendisini bilgisinin harita odasından ayırmak ya da okuma odasındaki o ürünlerini satmayı başarmış yazarların gizleriyle dolu dergilerden koparmak onun için her zaman üzücü oluyordu. Ruth'la birlikteyken kalkıp gitmek yüreğini parçalıyordu ve karanlık caddelerden geçerken en az zaman harcayarak eve varmak için yanıp tutuşuyordu. Ve en zoru cebir ve fizik çalışırken defteri kapayıp kalemi bırakıp uyumak için yorgun gözlerini kapamaktı. Öylesine kısa bir süre için bile olsa yaşamaya son vermek düşüncesinden nefret ediyordu. Biricik avuntusu saat zilinin 5 saat ileriye ayarlanmış olmasıydı. Ne de olsa yalnızca 5 saat kaybedecekti ve sonra çınlayan zil onu bilinçsizlikten sarsıp çıkaracak ve önünde 19 saatlik başka muhteşem bir gün olacaktı. Bu arada haftalar geçiyor, parası suyunu çekiyordu ve gelen para da yoktu. Çocuklar için olan serüven dizisi postalandıktan bir ay sonra The Yacht Companion'dan geri döndü. Geri çevirme yazısı öylesine incelikle yazılmıştı ki yayıncıya kızmadı. Ama aynı duyguyu San Francisco Examiner'ın yayıncısına karşı duyamadı. İki koca hafta bekledikten sonra Martin ona yazmıştı. Bir hafta sonra tekrar yazdı. Ayın sonunda Francisco'ya gidip yayıncıyı kişisel olarak aradı ama süslü kapıları bekleyen kırmızı saçlı toy bir hademenin sadık bekçiliği yüzünden bu yüce kişiyle karşılaşamadı. Beşinci haftanın sonunda el yazmasız postayla ve yorumsuz olarak geri geldi. Bir geri çevirme yazısı, bir açıklama. Hiçbir şey yoktu. Diğer önde gelen San Francisco dergilerine yollanmış yazıları aynı biçimde sonuçlandı. Onları geri alınca doğudaki dergilere gönderdi ve her seferinde daha çabuk olarak ve basılı bir geri çevirme yazısıyla birlikte geri döndüler. Kısa öyküler de benzer biçimde geri döndü. Onları tekrar tekrar okudu ve öylesine çok sevdi ki bir gün gazetede el yazmalarının her zaman yazı makinesiyle yazılmaları gerektiğini okuyana kadar geri çevrilme nedenlerini çözemedi. Bu durumu açıkladı. Kuşkusuz yayıncılar öyle çok meşguldü ki el yazılarını okumaya zaman ve çaba harcayamıyorlardı. Martin bir yazı makinesi kiraladı ve makinede ustalaşmaya bir gün harcadı. Her gün yazdıklarını yazı makinesinde temize çekti. Önceki el yazmalarını da onlar geri gelir gelmez yazı makinesiyle yeniden yazdı. Yazı makinesiyle yazılmış olanlar da geri gelmeye başlayınca şaşırdı. Çene kemikleri daha köşeli, çenesi daha saldırgan bir görünüm aldı ve el yazmalarını paketleyip yeni yayıncılara gönderdi. Kendisinin kendi eserleri için iyi bir yargıç olmadığı düşüncesine vardı. Gertrude ile denemeye karar verdi ve öykülerini ona yüksek sesle okudu. Kadının gözleri parladı ve ona gururla bakarken konuştu. ''Muazzam değil mi? Senin böyle şeyler yazman.'' ''Evet evet.'' sabırsızlıkla sordu. ''Ama öykü nasıl, sevdin mi?'' ''Muazzam.'' diye cevapladı. ''Muazzam. Hem heyecanlandırıyor da. Hepten heyecanlandım.'' Kadının kafasının berrak olmadığını anlayabiliyordu Martin. Kafasının karışıklığı o saf iyi sesinde kuvvetle duyuluyordu. Martin bu nedenle durup bekledi. ''Ama söyle Mart.'' uzun bir duraklamadan sonra. ''Nasıl bitti? Öyle tumturaklı konuşan o genç adam kızı aldı mı?'' Ve Martin sanat diliyle apaçık yazmış olduğunu sandığı sonucu açıkladıktan sonra Gertrude şöyle soracaktı. İşte bunu bilmek istiyordum. Öyküde neden böyle yazmadın? Ona bir dizi öykü okuduktan sonra Martin'in öğrendiği bir şey onun mutlu sonuçlardan hoşlandığıydı. Bu öykü mükemmel, muazzam diye açıkladı. Yorgun bir iç çekişiyle çamaşır leğeninden doğrulup alnındaki teri buharlar tüten kırmızı elleriyle silerken. Ama beni üzüyor. Ağlamak istiyorum. Dünyada zaten fazlasıyla çok acıklı şey var. Mutlu şeyler düşünmek beni mutlu yapıyor. Şimdi eğer o kızla evlenseydi ve kusura bakmıyorsun ya Mart kaygıyla sordu. Ben böyle hissediyorum. Çünkü yorgunum sanırım. Ama öykü muazzamdı yine de. Mükemmel muazzam. Nereye satacaksın onu? Oo, başka bir iş diye güldü Martin. Ama eğer satabilirsen onun için ne kadar alacağını düşünüyorsun? $100. Geçerli fiyatlara göre en az o kadar olacak. Canım benim, umarım satarsın. Kolay para ha? Sonra gururla ekledi. İki günde yazdım. Günde $50 eder. Öykülerini Ruth'a okumayı özledi. Ama buna cesaret edemedi. Kimileri basılana kadar bekleyecekti. Karar verdi. Ruth o zaman ne için çalışmakta olduğunu anlayacaktı. Bu arada uğraşını sürdürdü. Serüven aşkı hiçbir zaman onu düşün ülkesindeki bu şaşkın edici keşif uğraşından daha güçlü bir biçimde sürüklememişti. Cebir'in yanı sıra fizik ve kimya ders kitapları satın aldı, problemler ve deneyler tasarladı. Laboratuvar kanıtlarına güvendi ve onun yoğun düşgücü kimyasal reaksiyonları ortalama bir öğrencinin onları laboratuvarda görüp anladığından daha iyi anlamasını sağladı. Varlıkların doğasına ilişkin olarak elde ettiği ipuçlarından çok fazla etkilenerek kitapların zor sayfalar arasında dolanıp durdu. Şimdiye dek dünyayı dünya olarak olduğu gibi kabul etmişti ama şimdi onun örgütlenişini, güçlerin ve maddelerin rollerini ve karşı rollerini kavruyor, olayların açıklamaları sürekli olarak kendiliğinden kafasında beliriyordu. Kaldıraçlar ve makaralar onu büyüledi ve kafası gerilere giderek denizdeki el levyeleri, makaralar ve palangalar arasında dolaştı. Üzerinde yol olmayan okyanuslarda gemilerin rotalarından sapmadan gidebilmelerini sağlayan gemicilik kuramı şimdi ona apaçık geliyordu. Fırtına, yağmur ve gelgitin gizemi açığa çıkmıştı ve alize rüzgarlarının varlık nedeni ona Kuzeydoğu alizeleri üzerine yazmış olduğu yazıyı fazla erken yazıp yazmadığını düşündürdü. Şimdi mutlaka daha iyi yazabileceğini biliyordu. Bir öğleden sonra Arthur'la birlikte Kaliforniya Üniversitesi'ne gitti ve soluğunu tutarak, dinsel bir huşu duyarak laboratuvarda gezdi, deneyleri gördü ve sınıfta ders veren profesörleri dinledi. Ama yazılarını safsaklamadı. Bir kısa öyküler ırmağı kaleminden aktı. Şiirin daha kolay biçimlerine yöneldi. Gene de kendini kaybedip uyaksız şiirle bir trajedi yazarak 2 haftasını çarçur etti ve onun yarım düzine dergiden çabucak geri çevrilmesi onu hayretler içinde bıraktı. Sonra Henley keşfetti, onun Hospital Sketches modeline uygun bir dizi deniz şiirleri yazdı. Bunlar basit ışık, renk, aşk ve serüven şiirleriydi. Bunlara deniz lirikleri adını verdi ve onları şimdiye dek yapmış olduğu işlerin en iyisi olarak değerlendirdi. Bunlar 30 taneydiler ve ortalama başarılı bir yazarın bir haftalık çalışmasını eş değerli bir günlük öykü çalışmasını yaptıktan sonra her gün bir tane yazarak onları bir ayda tamamlamıştı. Yorgunluk değildi. O konuşmayı keşfediyordu ve dilsiz dudaklarının arkasında yıllarca hapsedilmiş olan tüm güzellik ve harikalar şimdi vahşi ve güçlü bir sel olarak dışarı akıyordu. Deniz liriklerini kimseye, yayıncılara bile göstermedi. Yayıncılara güvenini yitirmişti ama lirikleri onların onayına sunmaktan alıkoyan şey güvensizlik değildi. Onlar onun için öylesine güzeldi ki ne yazmış olduğunu ona okumaya cesaret edebileceği uzak ve şahane bir zamanda onları Ruth'la paylaşmak için ayırmıştı. O güne dek yüksek sesle okuyarak ezberleyene kadar tekrar tekrar gözden geçirerek onları kendisine sakladı. Martin çalışma saatlerinin her anını yaşadığı gibi uykusunda da çalışıyordu. Bu 5 saatlik uyku boyunca onun kendisine özgü kafası başkaldırarak günün olaylarını düşüncelerle birleştirip garip ve olanaksız, olağanüstü düşlere dönüştürüyordu. Gerçekten o hiç dinlenmedi ve eğer onun yerinde daha zayıf bir beden ya da daha az sağlam bir biçimde dengelenmiş bir beyin olsaydı tükenerek genel bir çöküntüye uğrardı. Akşamüstleri Ruth'u arayışları şimdi seyrekleşmişti. Çünkü onun diplomasını alıp üniversiteyi bitireceği Haziran ayı yaklaşıyordu. Edebiyat fakültesi diploması. Bunu düşündüğü zaman Ruth kendisinin onu izleyebileceğinden daha hızlı olarak ondan uzaklaşıyormuş gibi geliyordu Martin'e. Haftada bir gün öğleden sonra Ruth ona vermişti ve o geç saatte giderek genellikle akşam yemeğine ve sonra da müzik dinlemeye kalırdı. Bunlar onun yaşamının en önemli günleriydi. Evin kendi yaşadıkları ile öylesi bir zıtlık içinde olan havası ve Ruth'a o katıksız yakınlığı her seferinde Martin'i yükseklere tırmanma kararına daha sıkıca sarılmış olarak oradan çıkarıyordu. İçindeki güzelliğe ve yaratmak için duyduğu acılı isteğe karşın savaşımı aslında Ruth içindi. Martin her şeyden önce ve her zaman bir sevgiliydi. Tüm diğer şeyler onun için aşktan sonra gelirdi. Düşünce dünyasındaki serüveninden daha büyüğü onun aşk serüveniydi. Dünyanın kendisi karşı konulmaz bir gücün dürtüsüne uygun olarak onu oluşturan moleküller ve atomlar nedeniyle hayret verici değildi. Dünyaya hayranlık verici yapan şey içinde Ruth'un yaşaması olgusuydu. Ruth onun o zamana kadar bildiği, düşlemiş ya da tahmin etmiş olduğu en hayranlık verici şeydi. Ama Martin her zaman onun uzaklığının baskısı altındaydı. Ruth ondan öylesine uzaktı ki ve Martin ona nasıl yaklaşabileceğini bilemiyordu. Kendi sınıfından olan kızlar ve kadınlar ile çok başarılı olmuştu ama onlardan herhangi birini sevmemişti. Ruth'u ise seviyordu. Ayrıca Ruth yalnızca başka bir sınıftan değildi. Martin'in aşkı Ruth'u bütün sınıfların üzerine yükseltiyordu. O ayrı bir varlıktı. Öylesine ayrıydı ki ona nasıl yakınlaşacağını, bir sevgilinin yakınlaşması gerektiği gibi nasıl yakınlaşabileceğini bilemiyordu. Aslında bilgiyi ve dili öğrendikçe, onun dilini konuşarak, ortak fikirler ve zevkler keşfederek ona yakınlaşıyordu ama bu onun bir sevgilinin arzularını doyurmuyordu. Bir aşığın düş gücüyle Ruth'u kutsallaştırmıştı. Onu kendisiyle maddesel bir yakınlık kuramayacağı kadar çok kutsallaştırmış, ruhsallaştırmıştı. Onun kendi aşkıydı ki ruhu kendisinden itiyor, onu kendisi için olanaksız gösteriyordu. Aşkın kendisi, aşkın istediği tek şeyi ona yatıyordu. Ve sonra bir gün habersizce aralarındaki uçurum bir an için kapandı ve ondan sonra uçurum varlığını sürdürdü ise de önceden hiç olmadığı kadar dardı. Kiraz yiyorlardı. Büyük, lezzetli, koyu şarap renginde suyu olan siyah kirazlar. Ve sonra Ruth ona prensesi yüksek sesle okurken Martin rastlantıyla kirazların onun dudağında yapmış olduğu lekeye dikkat etti. Ruth'un kutsallığı o anda parçalandı. O da topraktandı nihayet. Sal topraktan. O da kendi toprağının ya da herhangi birinin toprağının bağımlı olduğu toprak yasalarına bağımlıydı. Onun dudakları da Martin'inki gibi ettendi. Ve kirazlar kendisininkiler gibi onları da boyamıştı. Ve eğer dudakları için bu böyleyse o zaman onun bütünü için de bu böyleydi. O kadındı. Tıpatıp herhangi bir kadın gibi bütünüyle bir kadındı. Martin bunu ansızın fark etti. Bu onu şaşkına çeviren bir keşifti. Bu Martin için sanki güneşin gökten aşağıya düştüğünü görmek ya da tapınılan aralığın kirlendiğini görmek gibi bir şeydi. O zaman Martin bunun önemini anladı ve yüreği çarpmaya, başka dünyalardan bir ruh olmayan, bir kirazın dudaklarını lekeleyebildiği bu katıksız kadının aşığı rolünü üstlenebilmek için onu mücadeleye çağırmaya başladı. Düşüncesinin cüreti karşısında titredi ama bütün ruhu şakıyordu. Mantığı bir zafer şarkısıyla ona haklı olduğunun güvencesini veriyordu. Ondaki bu değişiklikten bir şey kıza ulaşmış olmalıydı ki Ruth okumaya ara verdi, başını kaldırıp ona baktı ve gülümsedi. Martin'in gözleri onun mavi gözlerinden aşağı dudaklarına kaydı ve lekenin görünüşü onu çıldırttı. O eski kaygısız yaşamında olduğu gibi az kalsın kolları uzanıp kızı saracaktı. Ruth bekleyerek ona doğru eğilmiş gibiydi ve bütün iradesi Martin'i alıkoymak için savaştı. ''Bir sözcüğünü bile izlemiyordun.'' diyerek somurttu Ruth. Sonra onun bocalamasından zevk alarak ona güldü. Martin onun içtenlikli gözlerinin içine bakarken kendi istediklerinden onun hiçbir şey sezmemiş olduğunu anlayarak utandı. Gerçekte düşüncelerinde çok ileriye gitmeye cüret etmişti. Tanımış olduğu bütün kadınlar içinde duygularını tahmin edemeyecek hiçbir kadın yoktu Ruth dışında. Ve Ruth tahmin etmemişti. Fakat vardı. Ruth farklıydı. Martin onun apacık masumluğuna saygı duyarak kendi kabalığı ile dehşete düştü ve ona tekrar uçurumun ötesinden baktı. Köprü yıkılmıştı. Ama yine de bu olay onu Ruth'a daha yakınlaştırmıştı. Olayın anısı sürdü ve Martin en fazla canı sıkkın olduğu zamanlar istekle bu olay üzerinde durdu. Uçurum artık hiçbir zaman o kadar geniş değildi. Martin bir edebiyat fakültesi diplomasından ya da bir düzine diplomadan çok daha büyük bir mesafe kazanmıştı. Ruth gerçekten onun hiçbir zaman düşleyememiş olduğu kadar saftı ama kirazlar onun dudaklarını lekelemişti. O da evrenin yasalarına aynen Martin'in olduğu gibi değiştirilmez biçimde bağlıydı. Yaşamak için yemek zorundaydı ve ayaklarını ıslattığı zaman soğuk alırdı. Ama sorun bu değildi. Eğer o açlık ve susuzluğu, sıcak ve soğuğu duyabilirse o zaman aşkı da duyabilirdi. Bir erkek için aşkı. Martin de bir erkekti ve neden o erkek olmasındı? Başarmak buna bağlı diye şevkle mırıldandı. O adam ben olacağım. Kendimi o adam yapacağım. Başaracağım.